Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Bugün bu yılın en çok beklenen oyunlarından birisi olan Dragon's Dogma 2'nin ne yazık ki inceleme değil ilk bakış videosuyla karşınızdayım. Neden inceleme değil? Hemen buradan başlayalım. Şimdi Dragon's Dogma 2 ilk oyun aslında aşağı yukarı böyleydi. Biraz benzer bir yapıda olduğunu söylemek lazım. İlk oyunda benim sevdiğim yapımlardan birisi. Geçenlerde tekrardan girmeyi denedim ama maalesef artık bir tık eski kalmış durumda ama hala yine keyifli oynanabiliyor tabii ki. İkinci oyunda ilk oyunun da ötesine geçerek aslında güzel bir oyun sunuyor bizlere. Baştan bunu söyleyebilirim. Ama ne yazık ki biliyorsunuz bu hafta bir aile yoğun geçecek. Şimdi PlayStation tarafında bir oyun var, Nintendo tarafında bir oyun var. Bir yandan işte yan oyunlar çıkıyor falan derken çok yoğun bir hafta. Ve kodların geliş sırasında bir farklılık olduğu için maalesef Dragon's Dogma'ya yeteri kadar vakit ayıramadım. Vakit ayıramadığımdan kastım da şu, 25 saat kadar oynadım. Ama yan görevlere çok dikkat ettim. Çünkü Dragon's Dogma gerçekten de bu yıl en çok beklediğim İki oyundan birisiydi. Yan görevlere çok dikkat ettim. Bu yüzden 20-25 saat kadar oynasam bile maalesef oyunun kendi içerisine, bu ana hikaye için yani ilerleyişte çok fazla yol kat edemedim. Çünkü oyunun aslında yapısı, birazdan bunlardan da bahsedeceğim zaten. Oyunun yapısı da öyle çok hızlı ilerleyen bir yapıda değil. Bu yüzden ilk bakış videosu olsun istedim. Hani inceleme diyecek kadar maalesef oyunu detaylı bir şekilde oynadığımı şu an için düşünmüyorum. Başka bir oyun için olsa tabii ki 20-25 saat gayet yeterli bir süre. Ama Dragon's Dogma 2 için yeterli bir süre değil. Bu yüzden ilk bakış diyorum sadece. Hikaye konusunda herhangi bir spoiler olmayacak. Hikaye için zaten sonunu görmediğim için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Oynanış anlamında da ilk deneyimlerimi, ilk görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. En baştan yine şunu söylemiş olayım. Daha öncesinde zaten Dragon's Dogma 2 ile ilgili videolar çıktı ama eğer ben bu oyunla ilgili hiçbir şey öğrenmek istemiyorum, her şeyi kendim deneyimlemek istiyorum diyorsanız videoyu tabii ki de izlemeyin. Bazen bu tarz hatalar yapılabiliyor. Yine de hani bir girip bakıyorsunuz videolara, bunu biliyorum. Sonra da beni eleştiriyorsunuz. O yüzden hani en baştan şunu söyleyeyim. Eğer hiçbir şey öğrenmek istemiyorsanız sadece en baştan size şunu söyleyeyim. Gerçekten de çok beğendiğim bir oyun oldu. Yılın en iyilerinden biri olmaya kesinlikle aday. Tabii yılın sonrasında çok fazla sürpriz çıkmazsa. Ya Dragon's Dogma 2 şöyle diyeyim. Şimdi bu yıl çok bir şey görmedik ama Dragon's Dogma 2 geçen yılda çıksaydı kesinlikle Game of the Year adaylarından birisi olurdu. Ama alabilir miydi? Büyük ihtimalle yine Baldur's Gate 3 alırdı. Gereksiz kıyaslamaya girdim şimdi. Hemen şimdi oyuna geçelim. Dediğim gibi eğer hiçbir detay öğrenmek istemiyorsanız videoyu kapatabilirsiniz. Geriye kalanlarla devam edelim. Aynı ilk oyunda da olduğu gibi aslında Dragon's Dogma 2 biraz daha eski tarz RPG diyebileceğimiz yapımlardan. Yani oyun sizin çok fazla elinizden tutmuyor. Evet, bir görevi nasıl yapacağınızı size bir şekilde anlatıyor veya yani görevin nerede olabileceğiyle ilgili ipucu veriyor veya bazen direkt nerede olduğunu söylüyor. Veya ne bileyim karakteri geliştirme konusunda, eşyaları alıp satma konusunda, karakterin yeteneklerini açma konusunda size net bir şekilde yardımcı olmuyor. Örnek vermek gerekirse Assassin's Creed'in ilk 1,5-2 saati sadece continue yani X tuşuna, PlayStation'a gidelim, X tuşuna basarak geçiyor. Sürekli evet tamam bu benim yaklaşık 1500. oyunum, nasıl yetenek ağacını yapacağımı biliyorum. Nasıl görev ilerleyişi olacağını biliyorum, evet. Tamam o eşyayı böyle satıyormuşum, evet. Tamam ileri tuşuna basmak için kontrolcüyü ileri doğru işte analog tuşunu ileri ittirmem gerekiyormuş. Evet bunu da biliyorum gibi çok fazla artık hani yıllardır oyun oynayan insanlar için gereksiz ayrıntı parçası. Tabii ki yeni bir oyuncuysanız bunları öğrenmek isteyebilirsiniz. Zaten bu eğitimlerde, tutorial kısımlarda yeni oyuncular için yapılıyor. Siz de göz ardı ediyorsunuz, devam ediyorsunuz. Ama bazen sen ana mekanikleri öğrettin ama sonrasında da bana her şeyi söyleme. Bunu tercih eden de vardır. Bu bir tercih meselesi. Ama Dragon's Dogma 2 bunu tercih etmemiş. Oyun size gerçekten de bir şeyleri söyleme konusunda çok cimri davranıyor diyebilirim. Örnek vermek gerekirse karakterin yetenekleri var. Biliyorsunuz ilk oyunu oynadıysanız biliyorsunuzdur. L1 işte kare, üçgen tarzında yetenekler kullanabiliyorsunuz. Bu oyuna başladığınızda bu yeteneklerden sadece bir tane var seçtiğiniz sınıfa göre. Sınıf demişken 4 farklı sınıf var. Daha sonrasında yeni sınıflar açabiliyorsunuz. Ama bunun detaylarına bu videoda girmeyeceğim. Siz bu 4 sınıftan birini açtıktan sonra dediğim gibi bir adet yeteneğiniz bulunuyor. Bu yeteneği daha sonra tabii ki topladığınız puanlarla birlikte yeni yetenekler açabiliyorsunuz. Ama oyun size bu yeteneği nerede açacağınızı net bir şekilde söylemiyor. Başka bir oyunda olsa böyle devasa bir ok çıkarır ve der ki bak buradan gideceksin. Burada yapacaksın, buna basacaksın. Hatta bak ben sana ilk yeteneklerinde şunları almanı tavsiye ederim diye özellikle belirtiyor. Bu oyunda öyle bir şey söz konusu değil. Oyunu yaklaşık 10-15 saat, hatta 10 saat diyebilirim. 15 fazla olabilir. 10 saatlik deneyimin sonunda ben de yeteneğimi nerede açtığımı fark edip gittim ve yeni yetenekleri açtım. Sonrasında tabii oyun biraz da çeşitlenmiş oldu. Veya bunu eski tarz yapısını şu şekilde de söyleyebiliriz. Fast travel öyle çok fazla kullanabildiğimiz bir şey değil. Mesela başka oyunlarda direkt bulunduğunuz yerden bambaşka bir ortama gidebiliyordunuz. Bazı oyunlarda hatta direkt fast travel noktasına bile gerek kalmıyor. Direkt ışınlanabiliyordunuz. Ama bu oyunda biraz fast travel açıkçası bu 20-25 saatlik deneyimimde kullanmadım desem yeridir galiba. Yani bu yüzden aslında çoğu zaman bir yerden bir yere gitmek için sizin bayağı yürümeniz gerekiyor. Veya şöyle bir sistemi var oyunun. Aynı bu otobüs mantığıyla ama tabii fantastik kurgu otobüsü. Bir devasa bir bizonumuz var. Bizonun üzerine biniyorsunuz. Onun arkasında bir şey var. At arabası gibi düşünün. Arkasındaki yere biniyorsunuz. Onunla gidiyor. Ve bindiğiniz araç diyelim. Araç her yere gitmiyor. Atıyorum işte X şehrindesiniz ve Y şehrine gideceksiniz. X şehrinin içerisinde Y şehrine giden durağı bulmanız gerekiyor. Sanki İstanbul yetmiyormuş gibi bir de bunu oyunda yapıyoruz artık ama çok keyifli. Bunu Y durağını buluyoruz. Sonrasında oraya biniyoruz. Parasını veriyoruz. Akbilimize basıyoruz. Ondan sonrasında da otobüs bu araç bizi alıyor götürüyor. Tabii ki öyle dümdüz götürüyor hemen atıyorum GTA'daki taksi gibi hani bir ara sahne giriyor. S ekran tak oradasın mı? Tabii ki böyle değil. Çünkü o yolu gitmek oyunun içerisinde bulunduğu dünyada ve oradaki zamana göre bir günde gidilmiyor. Yani böyle birkaç saatte gidilmiyor. Atıyorum siz sabah bindiniz hemen bir saat sonra yine oradasınız gibi bir şey olmuyor. Oyun buradaki o zaman akışına da dikkat ediyor. Atıyorum akşam bindiniz gece vakti yoldasınız anlamına gelir ki zaten gece vakti genelde yolculuk olmuyor. Sabahları oluyor. Bindiğiniz zaman tabii ki yol çok uzun olduğu için bir noktada siz akşama denk geliyorsunuz ve akşamları dışarıdaki düşmanların sayısı fazla olduğu için düşmanlar size saldırabiliyor ve bu durumda da birden yolculuk kesiliyor. Oyuna tekrar dönüyorsunuz ve diyor ki yolculuğa devam etmek için düşmanları öldür. Veya diyelim ki siz bu aracı kullanmak istemediniz. Açık dünyayı ben keşfedeyim. Yürüyerek giderim. Sonuçta alışkınız yıllardır oyun oynuyoruz. Red Dead Redemption 2 oynadık bir kere biz at sırtında. O yüzden hani aynı şekilde giderim diye düşündünüz gitmeye başladınız. Şimdi oyunda bu artı mı eksi mi bilmiyorum açıkçası. Zaman zaman beni yordu. Özellikle incelemeyi yetiştirebilmek için uzun saatler arka arkaya oynayınca mesela dün bayağı 9-10 saat oyun oynamak durumunda kaldım. Ve bir noktada artık açık dünyada önüme 2 dakikada bir düşman çıkmasından yoruldum. Tabii bunu daha düzgün, insancıl bir oynanış deneyiminde bu kadar can sıkıcı olmayabilir bu. Veya ne bileyim işte bu araçları falan kullanışta daha farklı seyredebilir bu durum. Ama açıkçası açık dünyada çok fazla düşman önünüze çıkıyor. Bu yüzden sizin normalde önünüzde hiçbir engel olmasa 5 dakikada gidebileceğiniz bir mesafeyi düşmanlar sebebiyle saatlerce gitmiş olabiliyorsunuz ki aynı Skyrim'de olduğu gibi önünüze bir şey çıkınca ah şurada da bu varmış ya buna bakayım. Aa buradan bir görev aldım buna da bakayım derken bir anda çok şişkin bir görev ekranı ve çok fazla sorumlulukla baş başa kalıyorsunuz. Bu da zaten biraz sizi ana bağlamdan böyle koparıyor. Yani bağlamından kopuyorsunuz işin. Ama bu tabii ki bunlar eleştiri olarak söylemiyorum. Gerçekten de ben oynadığım süre boyunca çok keyif aldım. Özellikle geçen sene Starfield'da en çok beklediğim şey benim buydu. Skyrim'de olduğu gibi kaybolayım istiyordum. O göreve giderken görevi unutayım, bambaşka yerlere gideyim istiyordum. Ama Starfield'da tam olmamıştı bu detay. Ama Dragon's Dogma 2'de bu durum mevcut. Veya bu eski tarzı şöyle de örneklendirebilirim. Mesela oyunun başlarında bir görev var. Birini bir yerden çıkarmanız gerekiyor. Gittiğiniz kişi size diyor ki ben buradan çıkmam. Bana önce şöyle bir şey bulursan çıkarım. Siz haritada istediğiniz kadar arayın. O bulmanız gereken yeri bulamıyorsunuz. Ve zaten haritada size işaretlenmiyor. Sana bir şey bulmanı söyledi. Sen şimdi şunu yap sonra şöyle olursa böyle olur. Bak açılır o görev gibi bir şey demiyor. Görev o şekilde kalıyor. Sadece diyor ki şunu bulman lazım. Sen diyorsun ki nereden bulacağım koskocaman haritada. Burada kendinizin mantık yürütüp bir şey yapması gerekiyor. Şimdi spoiler olmasın kimseye. Bir şey yapması gerekiyor. Onu yapınca ve dediğim gibi tamam mantık yürütüp bunun aklınıza gelmesi lazım. Onu yapınca ha tamam bu evet mantıklı. O size bir şey söylüyor. Tamam o zaman ben bununla bunu birleştirebilirim. Bu ikisi bana şu noktaya götürebilir diyerekten bu görevi ilerletebiliyorsunuz. Yani demem o ki oyun kesinlikle size bu konuda yardımcı tabii ki de oluyor. Öyle tamamen de sizi bırakmıyor. Ama ne bileyim haritada bir yön işaretiyle bak şuraya gideceksin. Veya ne bileyim şu görevi bundan aldın. Şimdi git bununla konuş. Bununla şunu yap. Şöyle dedi böyle dedi gibi yardımlar yapmıyor. Biraz daha sizin mantık kullanmanız gerekiyor. Mesela bir örnek daha vereyim iyice pekiştirin. Oyunda bir yerde karakter bana diyor ki bir karakter seni takip eden birisi var onu bul diyor. Ben bunu bulabilmek için haritanın en böyle ücra köşelerine gidip bekledim. Sonra birisinin oradan geçtiğini gördüm. Ve böyle biraz daha farklı bir NPC gibi davranıp başka bir yöne gitti. Sonra dedim ki bu olabilir ama riske atmayalım. Sonra başka bir ücra köşeye gittim. Baktım yine aynı adam. Başka hiçbir NPC aynı değilken o NPC aynıydı. Dedim ki bu işte bir sıkıntı var. Yanına gidince zaten kendisi benim onu fark ettiğimi anladı ve kaçmaya başladı. Sonrasında buldum. Burada dediğim gibi oyun size yardımcı olmuyor. Tamamen sizin biraz da mantık kullanmanız gerekiyor. Yani oyuna dair biraz düşünmeniz gerekiyor. Sadece oyun dediklerini yapayım, tuşlara basayım gibi bir ilerleme söz konusu değil. Bu da zaten oyunun en büyük ama en büyük artısı. Ama bu bir tercihtir. Bunu istemeyenleri de tabii ki de anlıyorum, saygıyla karşılıyorum. Bunu siz sevmiyorsanız bu oyunu da sevmeyebilirsiniz. Hatta çok yorucu gelebilir size. Bu inceleme kodu üzerinden oyunu oynayan arkadaşlarımdan birisi bu konuda biraz hatta şikayet etti. Ben hiç sevmedim oyunu dedi. Ama aynı şekilde onun oynadığı saatleri ben oynarken inanılmaz keyif aldım. Bu dediğim gibi tamamen tercihe dayalı bir şey. Eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız seversiniz. Sevmiyorsanız yine sevmezsiniz. Hatta daha da yorulabilirsiniz. Şimdi Combat'a gelelim. Combat kısmı birinci oyunun aslında neredeyse aynısı olduğunu söyleyebilirim. Yine bu aslında yardımcı Pawn diye oyun ama Companion, yardımcı olarak çevirelim. Onlar üzerinden giden, sizin de yetenekler üzerinden oynadığınız bir oyun. Düz saldırı tabii ki bir işe yarıyor ama asıl olay zaten oyunun düz saldırı değil. Stamina'yı biraz daha geliştirip çeşitli yetenekler kullanarak devam etmiyor. Çünkü yeteneklerin bir cooldown'u yok. Stamina'nıza göre gidiyor. O yüzden sürekli yetenek kullanıp biraz da onun odaklı bir oyun. Aynı ilk oyunda da aslında bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ilk oyunun combat sistemini seviyorsanız bence bu oyunun ikini de severseniz bu türe alışık olmayanlar için, Dragon's Dogma'nın tarzına alışık olmayanlar için biraz farklı gelebilir. Ama bence hızlıca alışılabilecek bir yapım olduğunu söyleyebilirim. Oyunda özellikle açık dünyada gezerken küçük düşmanlar çıkıyor, onlarla baş edebiliyorsunuz falan ama büyük düşmanlar çıktıkça zaman zaman böyle terler akmaya başlıyor. Yeter artık ben çok yoruldum bundan falan gibi sorunlar çıkabiliyor. Tabii ki bunların hiçbirini eksi olarak söylemiyorum. Ben yine oynadığım her dakikadan keyif aldım. Gelelim Pawn sistemine. Şimdi burası da yine oyunun aslında en önemli detaylarından birisi. Pawn sistemi aslında dediğim gibi bu yardımcı sistemi. Yani oyunda size yardımcı olan NPC'ler var. Hep söylemiştim. Keşke hani orayı online yapsalar da başka oyuncularla oynasam daha keyifli olabilir. Bilmiyorum, kesin bir sebebi vardır. Hiç araştırmadım açıkçası. Bu yardımcı sisteminde de aslında şöyle bir şey var. Çoğu oyunda ilerleyen dakikalarında atıyorum oyunun ortasına geldiğinizde sıkıldığınız işleri bu yardımcılar sizin için yapıyor. Daha oyunun başından bile yapıyor. Atıyorum bir görevin yerini bulamadınız. Mesela videonun en başında söylediğim gibi oyun size yardımcı olmuyor. Her şeyi net bir şekilde söylemiyor demiştim. Bu konuda daha bir iyi bir yardımcı arıyorsanız kendinize mesela yardımcıların belli başlı özellikleri var. Buna uygun bir özellikli yardımcıyı seçerseniz mesela questlerde, görevlerde bana yardımcı olsun yardımcısını seçerseniz sizi görev yerine de götürüyor ya da görevi nasıl bitireceğinizle ilgili size bir ipucu veriyor. Veya ne bileyim başka bir yardımcı sizin için çevredeki eşyaları topluyor. Başka bir yardımcı sizin için daha fazla savaşıyor. Başka bir yardımcı size sürekli heal basmak için uğraşıyor. Birileri etraftaki crafting eşyalarını topluyor derken aslında siz tek başınız oynuyorsunuz ama yani tek bir karakter üzerinden gidiyorsunuz ama şunu düşünmeniz lazım. Bu 4 karakter sizinle birlikte 4 karakter aslında oyunun bir bütününü oluşturuyor. Yani başka bir oyunda sizin tek başınıza yapacağınız şeyi burada 4 karaktere bölünmüş durumda. Siz isterseniz hiçbir yardımcı olmadan oynayabiliyorsunuz o kısmı ama biraz da yardımcı olsun. Kombatta biraz daha rahat edeyim. Görevlerde biraz yardımcı olsunlar. Ne bileyim benim için eşya toplasınlar. Eşya toplamaları büyük artı bu arada. Çünkü bir noktadan sonra ben yoruldum, sıkıldım, eşya toplamayı bıraktım. Sadece onlar topluyor. Bunlar güzel artılar. Açıkçası dediğim gibi ama tüm karakterlerle birlikte çok daha oyun yardımsever ve keyifli bir hale geliyor ama yine tercih tabii ki burada önemli. Tek başınıza da oynarsanız oynayabilirsiniz. Son olarak hikayeden de bahsedeyim. Dediğim gibi hikayeyi daha ortalayamadım bile. Yani sonunu bırakın daha yarısına bile gelemedim. Ama oynadığım kadarıyla ben hikayeden şu an için memnunum. Gayet güzel gidiyor. Burada şöyle bir sıkıntı olabilir. Bazen aslında bu sadece bu hikaye olayı için değil, genel olarak oyunun içerisinde de etki etmiş bir durum. Bazen atıyorum gizemli bir şey oluyor. Yani böyle çok büyük bir gizemli değil de merak unsuru uyandıran bir şey oluyor. Skyrim'de mesela Skyrim'i düşünün. Bir mağaraya girerken bazen böyle enteresan bir müzik girerdi. Çömelip giderdiniz gizli gizli. Hafif orada bir gerilim de olurdu. Acaba şimdi ne olacaktı? Şimdi bu oyunda bu mümkün değil. Çünkü bu yanınızdaki karakterler sürekli sizin önünüzde koşuyorlar ve sürekli konuşuyorlar. Bilmiyorum ayarlara hiç bakmadım ama umarım susturma tuşu vardır. Özellikle bir tanesi çok konuşuyor. Oyun ya başımın etini de en son sinirini gönderdim yenisini aldım zaten. Yani aslında bu Pawn kısmının bir sıkıntısı da bu. Evet hani bu hem buradaki gizem unsurunun önüne geçiyorlar. Çoğu zaman böyle peşinizde sapık gibi koşturan 2-3 kişi oluyor. Ama genel olarak hani oyuna çok yardımcı oldukları için de güzel tabii ki. Bunları direkt ekibin dışına çıkartıp tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Son bir eksi olarak da şunu söyleyebilirim. İlk 20 saatlik, 25 saatlik deneyimime göre konuşursam çok fazla hareket kullandığınız zaman biraz hack and slash'e de dönüyor. Bu yüzden açık alanda tabii ki çok rahat, çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama kapalı alana girdiğinizde mağara olur, bir evin içi olur. Bu tarz yerlere girdiğinizde kamera biraz sapıtıyor. Çünkü sizin karakteriniz biraz da geniş hareketler yapmaya çalışıyor. Ama kamera o kadar genişliği size vermiyor. O zaman biraz açıkçası o tarz yerlerde hani keşke böyle olmasaymış dedim. Çünkü karakteri göremedim. Göremeyince kontrol edemedim. Gereksiz yere böyle savaş uzadı veya öldüm. Bu tarz sıkıntılar oldu. Allah'tan çok olan bir şey değil. Genel olarak açık dünyada geziyorsunuz. Bu arada açık dünya gerçekten de çok iyi. Yani çoğu zaman durup manzara izledim. Çok acayip canlılar geçti. Özellikle uçan canlıların animasyonlarını çok iyi yapmışlar. O konuda hayran kaldım. Hayran kaldığım bir diğer nokta da yemekler. Yemekler muazzam duruyor. Genel olarak toparlamam gerekirse dediğim gibi hani 20-25 saat oynadım. Oyunun tamamı için konuşmuyorum. İlk 20-25 saatlik deneyime göre benim çok keyif aldığım, beklentimi sonuna kadar karşılayan ama herkese hitap etmeyen. Bakın burası gerçekten de önemli. Baldur's Gate 3 gibi çok fazla heyecan duyuldu bu oyuna. Bir anda çok konuşuldu. Güzel bir marketing oldu galiba ondan bilmiyorum. Baldur's Gate 3 evet aslında oyunun kendisi zor değil. Yani oyunun mekanikleri zor. Çünkü sürekli bir şeyler okumanız gerekiyor. Zorluktan kastım da bu. Sürekli bir şeyler okumanız gerekiyor. Yoksa oyunun zorunda bir şey yok. Sürekli zar atıyorsunuz sadece. Bir de strateji kurmanız lazım. Ama hani bir şeyleri okumak artık bu yeni nesil oyunlarda çok da bizim alışık olduğumuz bir şey değil. Bu yüzden Baldur's Gate 3 biraz daha zor bir yapımdı. Yani zorluktan dediğim gibi kastım herkese hitap etmeyen bir yapımdı. Ama dediğim gibi hani aslında bir zorluğu yok yani. Sadece bir şeyler okumak üzerine kurulu. Ama Dragon's Dogma'nın kendisi gerçekten de zor. Düşmanı işte çok zor öldürüyorum gibi bir zorluk değil. Oyunun yapısı biraz alışagelmişin dışında bir yapım olduğu için eğer bu tarz yapımları daha önce oynamadıysanız, özellikle ilk oyunu oynamadıysanız, hiçbir fikriniz yoksa ve ikinci oyuna çok heyecanlıysanız bir oynanış videolarına bir göz atın tekrardan ve çıkınca bir yorumlara bakın. Çünkü bu oyun kesinlikle herkese hitap eden bir oyun değil. Baldur's Gate 3 bence çok daha rahat herkese ulaşabilirdi ki ulaştı. Ama Baldur's Gate 3 gibi ya ben onu da hiç oynamamıştım, oynadım, sevdim. Dragon's Dogma 2'yi hiç oynamamıştım, oynarım, severim gibi düşünmeyin. Çünkü bu oyunun türüne alışık değilseniz, yapısına alışık değilseniz daha doğrusu sevmeme ihtimaliniz çok yüksek çünkü çok farklı. Evet peki sizler Dragon's Dogma 2'yi bekliyor muydunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca ilk oyunu oynadınız mı, oynamadınız mı? Lütfen onu da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.